Stefan Zweig, Leporella, seslendiren Akın Altan. Vatandaşlık adı Crescentia Anna Aloysia Finkenhuber, 19 yaşında. Zillertal'daki bir dağ köyünde evlilik dışı doğmuştu. Onun hizmetliler kitabının sütunundaki özel işareti, çapraz, hayır diyen bir çizgiydi. Şayet memur karakter analiziyle görevlendirilmiş olsaydı, mutlaka tek bir bakışla bu çizgiye bir anlam yüklerdi. Fazla yorulmuş, kuvvetli kemikleri ve tipik bir atın zorlukla tutuyormuş gibi duran alt dudağının karakteristiğine, aynı zamanda güneşte yanmış uzun ve sert ifadeli, oval bir yüzdeki donuk kirpiksiz bakışa ve özellikle keçeleşmiş, kalın yağlı alnına düşen bir tutam saça sahip olmasıyla, cılız bir dağ atına benziyordu. Yürüyüşündeki meydan okuma da Alplerdeki taşlı patika yol üzerinde yaz ve kış aynı tahtadan taşıyıcılarla, aynı bozuk tırıs gidişlerle homurdanarak yokuş yukarı ve vadiden aşağı çalışan Pascal atlarının söz dinlemez küçük katırlarını hatırlatıyordu. İş kılıfından çıkmış, kemikli elleri birbirinin içine bastırılmış, kendi önünde eğik duran dirsekleriyle donuk bir şekilde, tabiri caizse ahırdaki atlar gibi el konmuş duygularıyla uyum sağlayan Crescenza dönmüştü. Ona göre her şey katı, odunsu ve ağırdı. Zorlukla düşünüyor ve yavaş kavruyordu. Her yeni düşünce kendi içindeki duyguların kalın eleğinden geçerek damlıyordu ama yeni bir şeyi benimsediğinde de sonuna kadar hırsla ona sarılıyordu. Ne gazete ne de dua kitabı okumazdı. Yazıyı çaba harcayıp kalıplaşmış bir şekilde yazıyor ve yemek kitabındaki kargacık burgacık harfleri göze çarpar şekilde dişiliğin bütün elle tutulur formlarından mahrum kalmış, aşınıp sivrilmiş odun gibi kendi eşkalini hatırlatıyordu. Aynı şekilde kemik gibi sert, alın, kalçalar ve eller, kalın tirol gırtlak seslerine rağmen her zaman paslanmış gibi çıkan sesi kabaydı. Aslında Crescens hiç kimseye gereksiz bir şey söylemediği için bunda şaşılacak bir şey de yoktu. Ve aynı şekilde hiç kimsenin onu gülerken görememesi, belki de konuşmanın kaybından daha dehşet verici olduğu için tamamen hayvanca geliyordu insana. Tanrı'nın yarattığı gülmek, duygunun özgürce yol alan bu mübarek ifadesi ona bahşedilmemişti. Evlilik dışı bir çocuk olarak toplum yararına büyütülmüş, 12 yaşındayken çoktan hizmetçi olarak tutulmuştu bile. Daha sonra küçük bir lokantada bulaşıkçıydı. Nihayet onun bildiğini okuyan keçi inatlı çalışma hırsının dikkat çektiği yük taşımacılarının meyhanesindeki çalışmasından sonra da bir turist lokantasına aşçı olmayı başarmıştı. Crescens orada her gün sabahları saat 5'te kalkıyor, gece geç saatlere kadar süpürüyor, temizliyor, ateşi yakıyor, fırçalıyor, topluyor, yemek pişiriyor, yoğuruyor, çiğniyor, sıkıyor ve pıtır pıtır geziniyordu. Hiçbir tatili yoktu, kiliseye gitmek dışında hiç dışarı çıkmazdı, caddeye bile. Ocaktaki yuvarlak sıcaklık onun güneşiydi. Yıllar geçerken onun ormanında binlerce, binlerce parçalanmış odun istiflenmişti. Ondaki bütün dişiliği bu inatçı robotlar çeyrek yüzyılda değersizleştirdiğinden ya da her yaklaşmayı içi çürümüş ve ketum bir halde uzaklaştırdığından erkekler onu rahat bırakıyorlardı. Biricik sevincini yontulmamışların ve yalnızların çekingen içgüdüsüyle inatla bir araya getirdiği peşin parada bulmuştu. Amacı çok yaşamak değil, bakım evinde bir kere daha topluluğun acı ekmeğiyle boğulmak durumunda kalmamaktı. Sadece para yüzünden 37 yıllık bu sıkıcı yaratık Tirol ülkesini ilk defa terk etmişti. Sayfiyede sabahtan akşama kadar mutfakta ve odada onu anlamsız bir öfke içinde gören profesyonel bir arabulucu onu çift maaş müjdesiyle Viyana'ya gitmeye ikna etmişti. Tren yolculuğu sırasında Crescens kimseye bir hece bile söylememiş, birlikte yolculuk ettiği kişilerin bagaja koymak için samimi bir şekilde ettikleri yardım teklifine rağmen bütün varlığını koyduğu ağır hasır sepeti ağrıyan dizinin üzerinde yatay bir şekilde tutmuştu. Basit köylü kafasında büyük şehir kavramıyla eşleşen tek düşünce soyguncu ve hırsızlardı zira. Viyana'da da arabalardan, otomobillerden bir inek gibi korktuğu için ilk gün pazarda ona eşlik edilmek zorunda kalınmıştı. Pazara giden dört caddeyi bir defa öğrenir öğrenmez, bir daha kimseye ihtiyacı kalmamış, sepetiyle bakışlarını kaldırtmadan, ayırmadan evin kapısından satış standına ve tekrar eve ağır ağır yürümüş, evi süpürmüş, ortalığı toplamış ve eski ocağı gibi değişikliği fark etmeden yeni ocağı yakmıştı. Köyün saati 9'u vurduğunda yataktaydı ve açık ağzıyla bir hayvan gibi sabahleyin çalar saat uyandırasıya kadar uyudu. Kimse rahat olup olmadığını bilmiyordu. Belki de kendisi de bilmiyordu. Çünkü kimseye gitmiyor, emirlere cevabı donuk, vol vol oluyor ya da başka bir şey söylemek gerekirse omuzlarını kaldırarak cevap veriyordu. Komşular ve evdeki hizmetçiler ona hiç dikkat etmiyorlardı. Fingirdek eşlerinin iğneleyen bakışları kayıtsızlığının deri kılıfından su gibi akıp gidiyordu. Yalnızca bir defa bir genç kız onun Tirol şivesini alay ederek tekrarlayınca ve kızdırmaktan vazgeçmeyince birdenbire sobada yanan odun parçası gibi parlamış ve dehşetli bir şekilde bağırmaya başlamıştı. O günden sonra bütün öfkeler törpülenmiş ve kimse onunla alay etmeye cesaret edememişti. Crescens her pazar sabahı pileli ve iyice tüyleri kabarmış eteği ve tepeleme bir tabak köylü yiyeceğiyle kiliseye giderdi. Yalnızca bir seferinde Viyana'da ilk dışarı çıktığı gün bir gezinti yapmayı denemiş, tramvaya binmek yerine Tuna kanalı boyunca uzanan, sadece taştan duvarlarını gördüğü kıvrıla kıvrıla giden caddede özenli bir yürüyüş yapmak istemişti. Orada tanıdık bir şeymiş gibi coşkuyla akan sulara baka kalmıştı. Geri dönüşünde de aynı yoldan bata çıka, evleri takip ederek ve taşıt yoluna çıkmaktan sakınarak eve gelmişti. Bu ilk ve tek tanıma yürüyüşü görünüşe göre onu hayal kırıklığına uğratmış olmalıydı. Çünkü o zamandan beri evden hiç ayrılmamış, pazar günleri evde oturup dikiş setiyle ilgilenmeyi ya da boş ellerle pencerede oturmayı tercih etmişti. Bu şekilde eski günlerinin çalışarak geçen monotonluğundan ay sonunda öncekilerin yerine harap olan, haşlanan, ezilen ellerine konan dört mavi kağıt dışında hiçbir değişiklik olmamıştı. Bu banknotları her defasında uzun süre şüpheyle inceliyordu. Yeni kağıtları köyden getirdiği sarı ahşap oyma kutucuktaki diğerlerinin yanına koymadan önce itinayla neredeyse okşar gibi ayrı ayrı düzeltip katlardı. Bu anahtarını geceleri yastığının altına koyduğu, bütün gün nerede muhafaza ettiğini evde kimsenin bilmediği kaba saba sandık, onun hayatının anlamı ve sırrıydı. Bu garip insan bu şekilde bir nitelik kazanıyordu. Sizin de söyleyebileceğiniz gibi körleşmiş ve bastırılmış davranışların tamamen insanca ortaya çıkmasına rağmen. Ama belki de F'nin genç baronun son derece özel hizmetine dayanabilmek için böylesine at gözlüğüyle bakan, duygularını bastırmış bir yaratık olmak zorundaydı. Çünkü genellikle hizmetliler kanuni olarak belirlenmiş çalışma süresinden daha fazla, evin hanımının hiddetli histerik krizlere kadar giden şiddetli bağırmalarının yarattığı şirret atmosfere dayanamıyorlardı. Çok zengin Essanyu fabrikatörün yaşlıca kızı bir tedavi merkezinde genç bir baronla, kötü bir asalete ve daha da kötü mali duruma sahip olan, tanışmış ve resim gibi güzel, aristokrat çekiciliği zirvedeki bu çapkınlıkla alelacele evlenmişti. Flört zamanında ailesinin alelacele bir nikaha karşı çıkmalarının zorlayan baskısını yatıştırmak zorunda kalmışlardı. Çünkü sayısız gizli borcunun olduğu ortaya çıkmasıyla beraber alelacele düşünmeden evlenen baron, ortalıkta dolanan bekar arkadaşlarına evli bir insanın yapmasından daha çok önem verip ilgi gösteriyordu. Kötü huylu olmaktan değildi bu. Hatta yüreğinin en diplerinde her hafif meşrep insanda olduğu gibi babacanlık da vardı. Ama bütünüyle ihmalkarlık ve kontrolsüzlük içinde dünya işlerini, bu tatlı yarı centilmen faiz hesaplarıyla para kazanmayı, eski Romalı basit insanların hasisçe dar kafalılığı diyerek küçümsemesinden kaynaklanıyordu. Bayan, Ren Burjuva tarzının mali gücü yüksek düzenli bir ev hayatını isterken, bu tarz baronun sinirlerini tepesine çıkarıyor, rahat bir yaşam istiyordu. Kadının zenginliğine rağmen büyük miktarlar için pazarlık etmek zorunda olmasına ilaveten, hesaplı eşi çok istediği bir şeyi, yarış atı satın almasına karşı çıkınca, Sesinin yüksek otoriter tonu kulaklarını tırmalayan inatçı, saf Kuzey Almanını evliliğinde üzmek için bahanesi çoğalmıştı. Bu suretle söylediği gibi davranıp, herhangi bir sert hareket olmadan sakince onu zora koşmaya başladı. En ufak bir hayal kırıklığı belirtisi göstermeyen eşi sadece onu ayıplıyordu. Baron, nazikçe onaylar görünerek onu dinliyor, azarlaması sona erince sigarasının dumanını üfleyerek onun öfkeli ikazlarını kendinden uzaklaştırıyor ve sevdiği şeyi sınır tanımadan yapıyordu. Bu dümdüz, neredeyse resmi yakınlık, hayal kırıklığına uğramış kadını her zamanki karşı çıkmalarından daha çok çileden çıkarmıştı. Ve baronun iyi yetişmiş olması, asla kırıcı olmaması ve açıkça gözlenen keskin nezaketin karşısında gücünü yitirmiş, sıkışan bütün öfkesi güçlü bir şekilde başka tarafa yönelmişti. Suçsuz yere bir bahane bulup, yersiz ve zamansız öfkesini hizmetlilere fevri bir şekilde ateş püskürerek boşaltıyordu. Sonuç kaçınılmazdı. 2 yıl içinde değişen hizmetçi sayısı 16 kereden daha az değildi. Hatta bir kere elle tutulabilecek ciddi bir olaydan sonra bir tazminat ödenmek durumunda kalınmıştı. Bu fırtınalı kargaşanın ortasında yerinden kıpırdamayan bir tek Crescens'ti. Kimseyi kendi tarafına çekmiyor, değişikliklerle ilgilenmiyordu. Onlara katılan sürekli saç boyasını, vücut spreyini ve davranışlarını değiştiren hizmetli odasını paylaştığı, yabancı yaratıkların farkında değilmiş gibi görünüyordu. Çünkü kendisi hiç kimseyle görüşmüyor, çarparak kapanan kapılarla, kesilen öğlen yemekleriyle, güçsüz kalınan ve histerik patlamalarla ilgilenmiyordu. Hiçbir şeye karışmadan işgüzar bir şekilde mutfaktan pazara, pazardan tekrar mutfağa gidiyor, öte yandaki duvarların arasında olanlarla ilgilenmiyordu. Bir harman döver gibi haşin ve duygusuz çalışarak günden güne kendini parçalıyordu. Ve bu şekilde büyük şehirdeki 2 yıl, kutucuğunda mavi banknot yığını 1 inç genişliğinde yükselse de kendi iç dünyasında hiçbir gelişme göstermeyerek onun üzerinden akıp gitmişti. Islak parmakla kağıt kağıt saydığı paraların sene sonunda sihirli binlere ulaşması pek o kadar da uzakta görünmüyordu. Ancak tesadüflerle elmas delici ve kader, tehlikeli ve çok kurnazca sık sık en umulmadık yeri delip geçmeyi ve mükemmel titreşimi kayalık doğaya sıçratmayı biliyordu. Crescens'in etrafındakiler de dış nedenlerden onun kadar banal giyinirdi. 10 yıllık aradan sonra devlet tarafından tekrar bir nüfus sayımının yapılması kararlaştırılmış ve bütün ikametgahlara kişisel verilerin kesin doğru olarak doldurulması için karmaşık sorular gönderilmişti. Baron, hizmetlilerin sadece fonetik olarak doğru yazabileceklerinden emin olmadığından boşlukları kendi eliyle doldurmayı tercih etmiş, bu doğrultuda Crescens'i odasına çağırmıştı. Ona adını, yaşını, doğum yerini sorduğunda, oradaki revirin sahibinin ava meraklı o sıralarda sık sık Alplerde dağ keçilerini vuran, 2 hafta boyunca ona eşlik eden bir rehberi arkadaşı olarak göstermişti. Garip bir şekilde bu rehberin Crescens'in amcası olarak görülmesini baron iyi niyetle kabul edince, tesadüfi bir şekilde bir kere daha sürprizlerin ortaya çıktığı uzun bir konuşmaya başlanmıştı. Baronun Crescens'in yemek yaptığı lokantada harika bir geyik kızartması yemesi, bunun gibi önemsiz şeylerden, tesadüflerin yaşattığı garipliklerden konuşmuşlardı ve Crescens için ilk defa kendisini ülkesinde tanıyan bir insanı görmek çok büyük mutluluk olmuştu. Kızarmış meraklı yüzüyle baronun karşısında duruyordu. Baron Tirol şivesiyle konuşup şaka gibi geçiştirirken, hoyratça yüze gülerek eğilmiş ve çocukça bir muziplikle Tirollük gibi tiz sesle şarkı söyleyip söyleyemeyeceğini sormuştu. Sonuçta kendi kendisiyle eğleniyordu. Baron, bütün bu neşeli köylü tavırlarından sonra eliyle sert bir şekilde poposuna vurdu ve gülerek onu, ''Artık git, uysal cenzi. Sen Zillertal'den, Tirol yakınlarındaki Doğu Alplerin en önemli vadilerinden biri, geldiğin için 2 kronu hak ettin.'' diyerek serbest bırakmıştı. Belli ki bu başlangıç onun için çok büyük ve anlamlı bir olay değildi. Bu 5 dakikalık konuşma bu donuk yaratığın bilinçaltında bir bataklığa atılan bir taş gibi etki etmiş Sadece yavaş yavaş ve ruhsuz, yoğun bir şekilde dalgalanmaya devam ederek bilincinin kenarına ulaşan hareketli çevresini oluşturmuştu. Yıllardan beri ilk defa inatla ağzını açmayan kadın, bir insanla tekrar kişisel bir konuşma yapmıştı ve doğaüstü bir şey ona, onunla konuşan, burada dağların taşlı labirentini bilen ve onun hazırladığı geyik kızartmasını yiyen bu ilk insanı takdiri ilahi gibi sunmak istemişti. Bu yüzden kalçasına köylü dilinde Lakonyalılardan, antik devirlerde Mora adasında yaşayan bir kavim, gelen, kadına onun isteğinin bir ifadesi olan bu teklifsizce tokat gelmişti. Şayet Crescens'de küstahça karşılık vermeyi düşünmeseydi, bu şık, nazik bay gerçekten böyle bir talebi ona yöneltebilirdi. Bayın ona sahip olma hakkı bir şekilde uykudaki duyguları sarsarak uyandırabilirdi. Bu tesadüfi ilk vuruş tabaka tabaka onun iç dünyasında hareketlenme ve çekilmeler başlatmıştı. Önce önemsiz gibi gelen ama sonra giderek anlam kazanan bu yeni duygu, beklenmedik bir gün etrafındaki bütün iki ayaklıların arasındaki beyefendi kılığına girmiş bir köpeğin gerçek yüzünü tanıyıncaya kadar sürmüştü. Bu saatten sonra köpek, baronun arkasından koşuyor, kuyruk sallayarak veya havlayarak, kaderin verdiği büyük yetkiyle onun gönül dilencisi olup itaat ederek izini adım adım takip ediyordu. Crescens'in şimdiye kadar beş kavramını yerleştirdiği körleşmiş halkasında durum aynıydı. Para, pazar, ocak, kilise ve yatakla büsbütün sınırlanmış bu halkayı yeni bir element işgal etmeye çalışıyor, mekan talep ediyor, daha önceki her şeyi şiddetli bir şekilde kenara itiyordu. Sert ellerinden asla bırakmayacağı köylü hırsıyla bu ilk kez tattığı heyecanı körleşmiş hislerin çetrefilli güdü dünyasına kadar teninin altında derinlere çekiyordu. Değişim görülür oluncaya kadar bir süre böyle devam etmiş, ilk işaretlerde bütünüyle fark edilmemişti. Mesela artık Crescens, baronesin ayakkabılarını oda hizmetçilerine bırakırken, baronun elbiselerini ve ayakkabılarını büyük bir dikkatle temizliyordu. Ya da koridorda ve odalarda daha sık oluyor, kapının arkasından anahtar tıkırtısı duyduğunda telaşlanıyor, mantosunu ve bastonunu almak için karşısına çıkıyordu. Mutfakta iki misli dikkatliydi. Hatta bir geyik kızartmasını ucuza düşürmek için büyük markete giden yolu sıkılarak soruşturmuştu. Dış görünümünde de artan olağanüstü özenin belirtileri dikkat çekiyordu. Bir ya da iki hafta böyle iç dünyasındaki bu yeni duygu ilk filizlerini fışkırtıncaya kadar devam etmiş ve bu ilk dürtmenin ikinci düşüncesinin gelişip belli belirsiz büyümesi net bir hal alıncaya kadar da haftaların geçmesi gerekmişti. İkincisi de birincisi gibi komplimanlarla doluydu. İlk önce baronun eşine karşı onunla oturup konuşabilen, onunla yatan, buna rağmen onun gibi kendine adamış bir saygı içinde olmayan eşine karşı sıkıcı, yavaş yavaş üstü açılıp ortaya dökülen nefreti fark edildi. Öfkeli karısı tarafından aşağılandığı bu utanç veren sahnelerden birine, otomatik olarak şimdi daha dikkatliydi, şahit olmuştu. Onun babacan sevecenliğinin aksine, Kuzey Alman kadını kontrolsüz bir şekilde mağrur taleplerini iki misli ağırlaştırıyor, bir şeyden haberi olmayanlara kesin bir inatçılıkla karşı çıkıp, binlerce minik iğneyle ve kötülükle iğneleyen bir düşmanlık sergiliyordu. Bu yüzden barones, Crescens'in çağrısına karşı kasıtlı yavaşlığı ve açık isteksizliği sonucu zili en azından iki defa çalmak zorunda kalıyor, dimdik omuzları onun kararlı direnişi karşısında düşüyordu. Görevler ve emirleri baronesin kendisini anlamayacağı bir şekilde sessizce homurdanarak yerine getiriyordu. Dikkat çekmek için bir kere daha sorduğunda sadece aksi bir baş eğmesi ve hor gören bir "evet, duydum" cevabını alıyordu. Ya da kadın tiyatroya gitmeden az önce bulamadığı önemli bir anahtar için sinirle odaya gelip yarım saat sonra umulmadık bir köşede meydana çıktığında kendini gösteriyordu. Telefon numaraları ve mesajlar baronesin her zaman unuttuğu şeylerdi. Sorulduğunda pişmanlığın en ufak bir belirtisi olmadan sert bir "kaldırmayı unuttum"la ayakların önüne atılıyordu. Bakışları belki korkudan, belki de nefretini saklayamayacağından asla ona yönelmiyordu. Bu arada evdeki ahenksizlik karı koca arasında hoşa gitmeyen sahnelerin daha da artmasına sebep oluyordu. Kreysenz'in bilinçsizce meydan okuyan homurdanmalarının da haftadan haftaya daha da histerikleşen kadının öfkelerinde payı olması mümkündü. Ziyadesiyle uzun süren kız meseleleri sinirlerini iyice laçkalaştırmıştı. Eşinin bu konudaki kayıtsızlığına öfkeleniyordu. Hizmetlilerin küstahça düşmanlıkları da bezdirmiş, dengesini daha da çok kaybettirmişti. Taşkınlıklarını boşu boşuna Brom ve Veronal olarak gidermeye çalışmıştı. Tartışmalarda ne kadar çabuk öfkelenirse, sinirlerinin fazla gerilen ipleri o kadar çabuk kopuyor, herhangi birinden en ufak bir destek veya iyi niyetli bir yardım teklifi gelmeyince şarap krizine ve histeri nöbetlerine kapılıyordu. Sonunda yeni gelen doktor bir sanatoryumda 2 aylık bir konaklama tavsiye etti. Başka zamanlarda ani bir huzursuzluk olduğunda en çok ilgisiz eşi tarafından onaylanan bu öneriye kadın yeni bir şüpheyle başlangıçta karşı çıkmıştı. Ama sonunda buna rağmen seyahate karar verildi. Kreysenz beyefendiye hizmet için yalnız ferah evde kalırken o da hizmetçisi ona eşlik edecekti. Ancak saygıdeğer bayın bakımının ona emanet edildiği haberi Kreysenz'i ciddi anlamda bir uyaran gibi etkilemişti. Bütün iliği kemiği sihirli bir şişede eşit ve vahşi birbirleriyle karıştırılmışçasına varlığının sebebi tutkunun gizli tortusu artık üste çıkmış ve bütün davranışlarını tamamen boyamıştı. Uyuşukluk, hantallık bir anda canlanmış donuk uzuvlarından çözülmüştü. Bu elektriklendiren haberden sonra sanki eklemleri aniden hafiflemiş, telaşlı ve hızlı bir hal almıştı. Odada oradan oraya koşuyor, merdivenden aşağı yukarı inip çıkıyordu ve bunun seyahat hazırlıklarına yardım etmeden durması mümkün değildi. Otomatik olarak bütün valizleri hazırlamış ve kendi eliyle arabaya kadar götürmüştü. Ve sonra baron akşam geç saatte eve gelince işgüzarca onu karşılamaya koşmuştu. Baron bastonu ve mantoyu eline verip ve rahatlamanın verdiği bir iç çekişle ''Mutlulukla gönderilmiştir'' dediği anda dikkat çekici bir şekilde aniden Kreysenz'in bütün hayvanlar gibi asla gülmeyen dudaklarına şiddetli bir çekiş ve genişleme oturmuştu. Ağız yamulup geniş şekilde ortadan ayrıldı ve aptalca aydınlanan yüzünün ortasında birdenbire bir sırıtma, açık ve hayvanca zapt edilmez bir şekilde fırladığında baron bu görünüme acı çekerek şaşırmış, içinden duyduğu utançla bir şey söylemeden odasına girmişti. Ama bu sıkıntı veren kaçamak han çabucak gelip geçmiş ve ertesi gün her ikisi beyefendi ve hizmetçi, tadına varılan bir sessizlik ve gönül ferahlatan bir serbestlik içinde birlikte rahat nefes almışlardı. Kadının yokluğu ortamı garip bir şekilde baskı yapan bulutlardan arındırmıştı. Serbest kalan eş, mutlu bir şekilde nefes almadan hesap verme zorunluluğundan kurtulmuş, daha ilk akşam eve geç gelmişti ve eşinin bütün baştan çıkaran karşılamalarının aksine Kreysenz'in şevki yüreğini ferahlatmıştı. Kreysenz, rutin işlerini tekrar coşkulu bir tutkuyla yapmaya başlamıştı. Daha da erken kalkıyor, her şeyi pırıl pırıl temizliyor, mandalları ve tokaları sürtüyor, çarpılmış gibi özel menüler hazırlıyordu. Baron, kendisi için özel günlerde kullanılmak üzere gümüş dolabında tutulan değerli servis takımını masaya koymasından duyduğu memnuniyeti ilk öğlen yemeğinde ifade etmişti. Genelde dikkatsizdi. Bu özel yaratığın uyanık, şefkat dolu ihtimamını dile getirmekten kendisini alamıyor, memnuniyetini ifade etmekten de kaçınmıyordu. Temelde iyi huylu biriydi, zira onun yemeklerini övüyor, arada ona dostça bir şeyler söylüyordu. Ertesi gün doğum gününde üzerine pudra şekeri dökülmüş baş harflerinden bir arma bulunan ustaca hazırlanmış bir turta bulunca ona coşkuyla gülümsemiş, ''Sen beni şımartacaksın Cenzi'yi. Allah korusun eşim tekrar geldiğinde ne yapacağım?'' demişti. Buna rağmen baron kendisini frenlemek için birkaç gün kesin bir zorlanmayla mücadele etmesine rağmen daha sonra onun ağzının sıkılığına güvenip tekrar bekar bir erkek gibi kendi dairesinde rahat olmaya başlamıştı. Hiçbir açıklama yapmadan karısının seyahatinin 4. gününde Kreysenz'i odasına çağırdı ve soğukkanlı bir tonla akşam yemeği için 2 kişilik soğuk yemek hazırlamasını ve sonra yatmasını istedi. Diğer her şeyi kendisi sağlayacaktı. Kreysenz ona bakmadan bu kelimelerin asıl anlamının çatık kaşlarının arkasına kadar nüfuz edip etmediğini anlatacak bir göz kırpması yapmadan suskun görevi yerine getirdi. Öte yandan onun gerçek maksadını anlamış olması da çok iyiydi. Efendisinin çabucak eğlenceli sürprizlere daldığını fark etmişti. Çünkü akşam geç saatte tiyatrodan sonra küçük bir opera öğrencisiyle yukarı gelerek çiçeklerle özenli bir şekilde donatılmış masa bulmuş olması değildi gördüğü. Yatak odasında da kendi yatağının yanına küstahça davet ederek ve karısının terlikleri gibi ipek sabahlığının da beklenti içinde hazır bir şekilde beklediği ortaya çıkmıştı. Serbest kalan koca bu yaratığın artan endişesine gülmek zorunda kalıyordu. Bu şekilde de onun sırdaşlığına güvenerek son çekincelerinden de kendisini kurtarmış oluyordu. Sabahları çıngırağı giyiminde yardımcı olması için çalıyor, kadınlara karşı çok nazik olan davranışıyla her ikisi arasındaki bu eşsiz anlaşma tamamen yerleşmiş görünüyordu. Bugünlerde Crescenzi'nin yeni bir ismi daha olmuştu. Şu Donna Elvira'da eğitim gören ve şakayla karışık nazik arkadaşını Don Juan rolüyle övmeyi seven cıvıl cıvıl opera öğrencisi gülerek bir seferinde ona ''Leporella'nı çağırsana'' dediğinde bu isim cılız tirollüyü komik bir şekilde yansıttığı için baronun hoşuna gitmiş ve ondan sonra Leporella'dan başka bir isim kullanmamıştı. Crescenz ilk defa gözlerini yukarı dikip şaşkınlıkla bakmış, lakin daha sonra bu anlaşılmaz isim kulağına hoş gelmişti. Coşkuyla çağrıldığında değişen isminden her seferinde bir yüceltme olarak algılayıp zevk alıyor, ince dudaklarını kahverengi at dişlerinin örtüsünü kaldırarak birbirinden ayırıyor ve boyun eğip sanki kuyruk sallarcasına saygıdeğer efendisinin emirlerini karşılamak üzere yaklaşıyordu. İsim bir parodi olarak düşünülmüştü ama istemeden atış isabetli olmuş, yeni tutunan opera divasının ismi, keyifle paylaşılan suç ortaklığını, bu sevgiye yabancı kemikleşmiş kız kurusu beyefendisinin macerasına duyduğu kendine has gururlu sevinci hissettiği için bu kendine has yaratığa kelimeden bir giysi olarak geçirilmişti. Kinle tutuşan kadının yatağını her sabah kah bu, kah şu genç beden tarafından alt üst olmuş ve namusu kirletilmiş olarak bulmak sadece bir memnuniyetin ifadesi miydi acaba? Ya da onların duygularındaki keyfi gizlice paylaşmanın hazzı? Aynı şekilde bağnaz ve haşin yaşlı kızın her gün tutkulu bir şekilde canla başla çalışıp efendisinin bütün maceralarında hizmete hazır olması. 10 yıllardır canı burnundan gelerek çalıştığı sürede cinsel duygularını kaybeden bedeni uzun süredir sıkıntı vermiyor, kadın satıcısı gibi birkaç gün sonra bir ikincisine ve ardından bir üçüncüsüne yatak odasında göz kapabilmenin keyfiyle ısınıyordu. Bir yakıcı madde gibi bu suç ortaklığı ve erotik atmosferin iç gıcıklayan parfümü uykuda geçen duygularını etkiliyordu. Crescenz artık gerçek bir Leporella'ydı ve cevval bir delikanlı gibi hareketli, kıpır kıpır ve taze. Sahip olduğu bu garip bir özellik yakan şefkatin akan sıcaklığından garip bir şekilde yükselmiş, varlığını meydana çıkarmıştı. Her türlü küçük liste, kinayeli gülümsemeler ve safsatalar, kulak kabartmalar, merak etmeler, fırsat gözlemeler. Kapıya kulak kabartıyor, anahtar deliklerinden gözetliyor, odaları ve yatakları köşe bucak arıyor, uçuyor, garip bir heyecan tarafından itiliyor, merdivenden aşağı yukarı inip çıkıyor. Avcı gibi zorlukla yeni bir ganimetin kokusunu almıştı. Bu uyanış, bu meraklı seyretmeyi seven duygudaşlık, eski uyuşukluklarının can sıkıcı kılıfını yaşayan bir tür insanı yavaş yavaş şekillendiriyordu. Crescenz'in birden iyi huylu olması, kızlarla gevezelik etmesi, postacıyla kaba saba şakalaşmaları, satıcı kızlarla gevezelik ve dedikodu alışverişine başlaması komşuların ortak şaşkınlıkları olmuştu. Bir akşam avludaki ışıklar sönünce hizmetçi kızlar odalarının karşısındaki uzun süredir kapalı duran pencereden dikkat çeken bir uğultu duydular. İri cüsseli biri kısık sesle Alp yöresinden bir şarkıyı yaylalardaki bir köylü kadınının akşamları söylediği gibi söylüyordu. Tamamen kafa şişiren bir tonda, eğitimsiz dudaklarında gizlenmiş gereksiz bir melodi zorlukla çıkıyor olsa da garip şekilde dokunaklı ve yabancıydı. Çocukluğundan beri Crescenz ilk defa şarkı söylemeyi denemişti ve bu zorlanan tonda gömülen yıllar karanlıktan güçlükle aydınlığa çıkıyordu. Onu soysuzlaştıranların bu olağanüstü değişimden nasibini bilinçsiz asıl faili Crescenz en azından dürüstçe almıştı. Başka kim onun gölgesinin etrafında dönerdi ki? baronu sadık bir şekilde gizlice takip ettiği ve bazen de bilinçli bir arzusu olmayan biri gibi telaşla öne geçmesi hissediliyordu. Ama komik anlatım şekillerini izlemek için ve bu bozulmayı algılayanın kendisi olması için ne kadar az çaba harcanılıyordu. Baron her zaman hizmet için hazır olmasa da Crescens'deki değişikliğin farkında bile değildi. Tamamen suskun, itimat edilebilir ve kurban olmaya hazır gibiydi onun için. Ve şu andaki suskunluğu, ağzının sıkı olması, gereken bütün durumlarda kendiliğinden anlayıp uzak duruşu barona özel bir nimet gibi geliyordu. Ara sıra baron onu bir köpek gezdirir gibi rahat ortalıkta dolaştırıyor, ona birkaç samimi söz söylüyor, arada onunla şakalaşıyor, iyi niyetle kulak memeleriyle oynuyor, para veya tiyatro bileti hediye ediyordu. Baron için yeleğinin cebinden çıkardığı ufak tefek şeylerdi. Ama Crescens için tahta kutuda saygıyla saklanan azizlerin kemikleri gibi mukaddestiler. Yavaş yavaş baron bütün bunlara alışmıştı. Onun önünde yüksek sesle düşünüyor ve hatta karışık görevlerde ona güveniyordu. Baron onun yapabileceğine olan inancını ne kadar çok gösterirse Crescens o kadar çok minnettar oluyor ve canla başla çalışmak için heyecan duyuyordu. Garip bir her şeye burnunu sokan, arayan ve hisseden bir güdü yavaş yavaş ortaya çıkmıştı onda. Baronun bütün arzularını avcı gibi izleyerek ve hatta arzularının önünde koşarak bütün hayatı, kıyafet ve istekler sanki onun kendi bedeninden çıkmış, baronun bedenine geçmişti. Her şeyi onun gözüyle görüyordu. Onun duyguları için kulak kabartıyor, bütün sevinçlerine ve gönül kazanımlarına neredeyse ahlaksızca bir coşku sayesinde ortak oluyordu. Yeni bir dişi yaratık eşikten adımını attığında, hayal kırıklığı ve bir beklenti içinde kırılmış gibi bakarsa, baron akşamları nazik bir eşlik eden olmadan geri geldiğinde, Crescens ışıldıyordu. Daha önceki uykuda gibi olan düşünceleri artık aynı önceki elleri gibi becerikli ve fevri çalışıyordu. Gözlerinde kıvılcımlar saçarken yeni gelişen bir ışık parlıyordu. Güdülen yorgun bir yük hayvanının içinden bir insan uyanmıştı artık. Donuk, içine kapalı, fırıldak ve tehlikeli, düşünüp taşınan ve meşgul, huzursuz ve entrikacı bir insan. Bir seferinde baron, her zamankinden önce eve gelince, mutfak kapısının arkasından mutlak sessizlik yerine garip kikirdeşmeler ve gülüşmeler duyduğunda koridorda şaşırmış kalmıştı. Sonra Leporelle ellerini önlüğüne silerek yarı açılmış kapıdan küstahça ve aynı zamanda mahcup süzülmüş, ''Affedersiniz sayın bay'' demişti, bakışlarını yerden kaldırarak pastacının kızı yukarıda. Tatlı bir kız, saygıdeğer beyefendiyle tanışmak istiyordu. Sürpriz karşısında baron şüpheli bir şekilde bakmıştı. Bu hayasızca lavaliliğe öfkelenmeli mi, yoksa onun çöpçatanca lütufkarlığıyla eğlenmeli miydi? Sonunda erkekçe merakı galip gelerek, ''Bakalım bir kere'' dedi. Kız, sarışın 16 yaşında çıtır cilveli bir kızdı. Leporella, onu okşayan konuşmalarla yavaş yavaş kendine çekmişti. Kızararak ve mahcup mahcup kıkırdayarak geldi. Hizmetçiler tarafından sıkıştırılarak kapıdan zorla çıkarılmış ve beceriksizce karşı karşıya kaldığı durumdan dolayı yarı çocukça bir hayranlıkla izlediği zarif beyin önünde dikilmişti. Baron onu tatlı buldu ve odasında onunla çay içmeyi teklif etti. Kız kabul edip etmemekte tereddüt edince Crescens'e bakmak istedi. Ama o dikkat çeken bir telaşla mutfağa sıvışmıştı. Ve böylece geriye maceranın cazibesine kapılıp kızararak ve meraktan heyecanlanmış, tehlikeli davetin peşine takılmaktan başka çare kalmamıştı. Ama doğa daldan dala atlamayı kabul etmezdi. Bu sert kemikli, donuklaşmış yaratıktan çarpık bir tutkunun baskısıyla kesin manevi bir hareket çıkmış olmalıydı. Böylece Crescens'in yakınında bu yeni öğrenilmiş ve dar kafalı düşünce sonraki vesile hakkında yeterli olmuyor, her zaman hayvanların kısa süreli güdüsüne dönüşüyordu. Bir köpek gibi sadakatle sevdiği beyine her zaman hizmet etme aşkından Crescens orada olmayan bir kadını tamamen unutmuştu. Onun bir yetişkin olması daha da korkunçtu. Bir sabah baron aksi ve canı sıkkın elinde bir mektupla gelip evi düzene sokmasını, sabahleyin eşinin sanatoryumdan döneceğini söyledi. Ama onun bu sevgisi soğuk lakaytlığı, sadece samimiyetsiz, gizli bir düşmanlığın kuşattığı kadını giderek artan heyecanın derinlerine sürüklemişti. Kreşsen ise tamamen eski sessizlik zırhına bürünmüştü. Ama bu suskunluk saldırgan ve tehlikeliydi artık. Bayanın geldiği an mağrur bir şekilde mutfakta kalmış ve eve dönüşü için hoş geldin demek için çağrılmaya fırsat vermemişti. Omuzları inatla dimdik, odun gibi dikilmişti ve sabırsızlıkla kendini savunduğu bütün sorulara aynı kaba cevapları veriyordu. Lakin Crescens bilinmeyenlerin arkasında biriktirdiği bütün kinini bir bakışla ona iletmişti. Bu geri dönüşle Leporella adıyla senli benli olduğu mutfağa, ocağa geri gönderilmesini, onun açgözlü duygusu haksız yere aldatılmış gibi algılamıştı. Çünkü baron karısının yanında Crescens'e bir sempati göstermekten dikkatle kaçınıyordu. Ama ara sıra bu iğrenç sahnelerden bitap düşer ve bir teselliye ihtiyaç duyarsa, hava almak için mutfağa süzülüp, yalnızca oflayıp puflamak için ona geliyor, sert bir tahta sandalyeye oturuyor ve ''Artık dayanamıyorum'' diye içini döküyordu. Aşırı gerildiğinden ona sığınmak için beyefendinin onu göklere çıkardığı anda, kutsal Leporella oluyordu. Hiç kimse ona bir cevap veya teselli vermeye cesaret etmiyordu. Suskun kendi içine dönmüştü. Bir köşede oturup sadece arada sırada etrafı izleyen bir görünümle merhametli ve içi sıkılarak Tanrı'ya yönelmiş bakıyordu ve bu suskun duygudaşlık barona iyi geliyordu. Ama sonra mutfağı terk ettiğinde bu dargın kıvrım hemen tekrar alnına kadar süzülüyor, ağırlaşan eller öfkesini çaresizce etin içinde dövüyor veya kaselerde ve çatal bıçakla sürterek eziyordu. Nihayet geri dönüşün gereğine uyan fırtınalı atmosfer bir boşalmayla sakinleşecekti. Bu sevimsiz sahnelerin birinde baronun sabrı sonunda taştı. Ani bir dönüşle çekingen okul çocuğu durumundan kurtuldu ve kapıyı arkasından vurarak kapatıp ''Artık doldum!'' diye bağırdı odanın sonuna kadar pencereleri titreten öfkesiyle. Ve öfkeden yanarak kan kırmızısı olmuş yüzüyle çökmüştü. Crescens sapsarı korkudan ağzı açılmış, dikilip kalmış, haber bir bıçak gibi yüreğine saplanmıştı. Bir şey anlamamış gibi dalıp gidiyordu sürekli. Böyle anlatılamaz şekilde korkutan bu darbe, yüzündeki ifadeyi barona tatlı bir sözle birazcık sakinleşmesini söyletecek kadar bozmuştu. ''Bana öyle geliyor ki sevinmedin Cenzi, ama yapacak başka bir şey yok.'' demişti sadece. Ancak bu sözden sonra donmuş gibi baka kalan yüzüne bir renk gelmişti. En dipten sanki bağırsaklardan yavaş yavaş bembeyaz yanaklarını koyu kırmızıya boyayan güçlü bir kasılma yukarı doğru çıkmaya çalışıyordu. Bir şey çok yavaş hızlı kalp atışlarıyla yukarı pompalanıyor, kabarıyor, boğaza sıkışıp kalmış olmaktan kurtulmaya çalışırken titriyordu. Ve nihayet yukarıdaydı. Ve pişmanlıkla gıcırdayan dişlerin arasından boğuk bir şekilde itildi. O zaman bir şeyler yapmalı. Ölümcül bir atış gibi ağzından çıkan sert sözler, bu güçlü deşarjla baronu ürkerek ayağa fırlatıp, şaşkınlıkla geri çektirecek kadar öfke ve azimle bozuk yüze yapışmıştı. Crescens ise başından belayı yine savuşturmuş ve sanki parmağını kıracakmış gibi doğaüstü bir çabayla bakır havanı sürtmeye başlamıştı. Kadının eve geri dönüşüyle tekrar evde fırtına esiyordu. Kapılar çarpılıyor, haşim bir şekilde odalara kaçılıyor ve şehvetli, rahat atmosfer evden hava cereyanı gibi süpürülüp atılıyordu. Komşuların muhbirliği ve isimsiz mektuplar sayesinde aldatmalar öğrenilmişti. Adam evi ne kadar rezilce kötüye kullanmıştı ya da onun sinirli, açıkça zapt edilmez can sıkıntısı, evi teslim alırken ne şekilde kendinden bezdirecekti, keza aynı şekilde 2 ay sanatoryumda kalmak gerilen sinirlerinin gevşemesi için az gelmiş gibi görünüyordu. Çünkü bazı durumlardaki şarap krizleri, tehditler ve isterik sahnelerle değişmişti. Bu ilişki günden güne çekilmez olmuştu. Birkaç hafta boyunca baron serzeniş fırtınasına, koruduğu nezaketi sayesinde boşanma ve ailesine mektup yazmayla tehdit edinceye kadar erkekçe geçiştirmeler mutfağa gerilmiş yay gibi titreyen Crescens'e gitti. ''Derhal valizimi ve silahımı buraya getir. Bir haftalığına ava gidiyorum. Bu cehenneme şeytanın kendisi bile dayanamaz. Buna bir son verilmeli. Crescenz ona coşkuyla baktı. Hakkınız var sayın bay, buna bir son verilmeliydi. İstekle sarsıldı. Odadan odaya izleyerek havalanan telaşıyla dolaplardan masalardan her şeyi topladı. İri yarı yaratığın her siniri gerilmekten ve hırstan titriyordu. Valizi ve silahı kendi eliyle arabaya taşıdı. Baron gayretine teşekkür etmek için söz ararken, büzüşen dudakları üzerinde onu her zaman yeniden korkutan şeytanca bir gülümsemenin tekrar yerleştiğini görünce bakışlarını dehşetle geri çevirmişti. Onu bu şekilde izlerken görünce farkında olmadan bir hayvanın bütün pençelerinin aynı anda harekete geçmesini düşünmüştü. O anda yine başı eğilip büzüldü ve sadece daha sıcak bir fısıltıyla, neredeyse rencide eden bir teklifsizlikle ''İyi yolculuklar saygıdeğer bayım, her şey istediğiniz gibi olsun.'' diyebilmişti. 3 gün sonra acil bir telgrafla avdan geri çağrılmıştı baron. İstasyonda onu bekleyen kuzeninin sinirli ve kontrolsüz bakışlarını görünce ilk anda utanılacak bir şey olduğunu anlamıştı. Birkaç sözden sonra itinalı hazırlığın nedenini öğrendi. Karısı sabahleyin yatağında ölü bulunmuştu. Bütün oda hava gazıyla doluydu. Mümkün olmayacak dikkatsizce bir tesadüf olduğunu bildirmişti kuzeni. Çünkü gaz sobası Mart ayında kullanılmadığı için, talihsiz kadının akşam veronal aldığı için intihar etme olasılığı düşünülebilirdi. Bu yüzden o akşam evde yalnız kalan aşçı Crescenz'in ifadesi alınmış, talihsiz kadının anlaşılacağı gibi dikkatlice kapatılan gazometreyi açmak için gece antreye gittiğini duymuş muydu sorulmuştu. Bu ifadede belirtilenler yetkili adli doktor tarafından ''Mümkün değil'' şeklinde açıklanmış ve rapora intihar olarak geçmişti. Baron titremeye başladı. Kuzeni Crescenz'in şahitliğini anlatınca bir anda kanı çekilmiş elleri buz gibi olmuştu. Hoş olmayan iğrenç bir düşünce içindeki bulantıyla aynı anda gelmişti. Ama bu galeyana gelmiş eziyet eden duyguyu zorla aşağı bastırdı ve kuzeni onu isteksizce evine götürdü. Ceset çoktan ortadan kaldırılmış, kabul odasında kederli düşmanca yüzleriyle akrabaları beklemekteydi. Bıçak gibi soğuk taziyede bulunmuşlar, kesin suçlayan bir ısrarla maalesef skandalı bastırmanın, sabah gelen hizmetçinin, ''Sayın bayan öldürülmüş'' diye bağırarak merdivenden fırladığı için mümkün olmadığını bildirmek zorunda olduklarını ifade etmişlerdi. Sakin bir defin işlemi yapılmıştı. Evet, o anda tekrar ona yönelen bıçak gibi keskin, soğuk hava geri dönmüştü. Evet, maalesef toplumun merakı her türlü boş konuşmayla önceden hoş olmayan bir şekilde katlanmıştı aslında. Üstü kapalı anlatılanlar öylesine dinlenmiş, bakışlar otomatikman yatak odasının kilitli kapısına yönelmiş ve küstahça gene onu sıkıştırmıştı. İçinde sıkıntı vererek ortada dolanan şeyi düşünmek istiyordu. Ama bu boş ve nefret dolu konuşmalar onun aklını karıştırmıştı. Bir yarım saat daha akrabalar simsiyah dikilirlerken onun hakkında gevezelik edip birbirlerine tavsiyede bulundular. Oysa yarı karanlık odanın arkasında hissizce atan vuruşlar altında ağrıyan başı ve yorgun eklemleriyle yalnız kalmıştı. O anda kapı çalındı. "Giriniz" demesiyle fırlayıp kalktı ve arkadan tereddütlü bir adım, sert, sinsi, tanıdığı bir adım geldi. Aniden bir korku kapladı içini. Şakaklarından buz gibi bir titreme dizlerine doğru inerken boyun omurlarını vidayla sıkıştırılmış gibi hissediyordu. Dönmek istedi ama kasları bu isteğine uymadı. Öylece odanın ortasında sessizce titreyerek aşağı sarkmış, kolları taşlaşmış, dikilip kalmıştı ve suçluluğunun bilincinde orada dikilmenin nasıl korkakça bir etki yapacağını her yönüyle hissediyordu. Ama bütün gücünü harcasa da boşunaydı. Kasları ona itaat etmiyordu. Arkasında iyi niyetli, duygusuz, kuru bir ses, "Sayın bay, yemeğini dışarıda mı yoksa evde mi yemek ister? Sormak istemiştim." dediğinde baron daha fazla titremeye başlamıştı. Söz buz gibi soğuk göğsüne inerken ve 3 faydasız denemenin sonunda dışarı itmeyi başarıp "Hayır, hiçbir şey yemeyeceğim." diyebildi. Sonra adımlar pıt pıt dışarı çıktı. Dönmek için cesareti yoktu ve aniden hareketsizlik kırıldı. Bir tiksinti ve kasılma onu sarstı. Ani bir hareketle kapıya yöneldi ve titreyerek anahtarı çevirdi. Artık bu adım, bu onu tüyler ürpertici şekilde takip eden, nefret ettiği adım bir daha içeri giremeyecekti. Ardında düşünmek istemediği, İçine sızan soğuk ve bir salyangoz gibi yapışkan düşünceden kurtulmak için kendisini koltuğa attı. Onu tiksindiren bu saplantılı düşünce bütün duygularını önüne geçilemez, sümük gibi iğrenç bir şekilde sarmıştı. Uykusuz gecelerde ve takip eden bütün saatlerde, defin esnasında siyahlar giymiş suskun tabutun başında dururken de daima yanındaydı. Cenaze merasiminin yapıldığı günden sonra baron telaşla şehri terk etmişti. Artık hiçbir yüze katlanamıyordu. Onların katılımlarının odağında ya da o öyle zannetmişti, garip bir tavırla gözleyen, sıkıntı veren, yargılayan bakışları vardı. Ve bizzat cansız objeler de kötü ve sitayişle konuşmaktaydılar. Evdeki her mobilya, özellikle gazın tatlı kokusunun bütün objelere sindiği görülen yatak odasındakiler, farkında olmadan kapıyı açarsa onu dışarı itiyorlardı. Lakin uykuda olmasının ve uyanık kalmasının dayanılmaz kabusu, en ufak bir zarar görmemiş gibi eski güveninin umursamaz ve soğuk kayıtsızlığı boş evin orasında burasında dolaşıyordu. İstasyonda kuzeninin adını andığı andan itibaren her hareketinden önce onunla, Crescens titriyordu. Adımlarını duymak onu zorluyor, kaçarken yakalayan sinirli bir huzursuzluk ona hükmediyordu. Ona artık bakamıyor, bu lakayt gidiş, bu soğuk, sessiz soğukkanlılığa dayanamıyordu. Onu düşündüğünde çatlak sesi, yağlı saçları, boğan, hayvanca acımasız duygusuzluğu tiksinti kaplıyordu bedenini. Ve öfkesindeki ona güç kaybettiren şey kendisine karşı bir öfkeydi. Boğazını sıkan bu bağ, bir halatı kuvvetle bir şekilde koparıyor gibiydi. O zaman tek bir çıkış yolu kalıyordu ona. Kaçmak. Gizlice bir şey söylemeden valizini hazırladı. Arkadaşlarına Carnten'e gittiğini bildiren aceleyle yazılmış bir pusula bırakarak çıktı. Baron bütün yaz uzaklardaydı. Bir kere vasiyetnamenin uygulanması için acele Viyana'ya çağrılınca gizlice gidip otelde kalmayı ve evde intizar ederek oturan peçeli baykuşa haber vermemeyi tercih etmişti. Crescens kimseyle konuşmadığı için onun varlığından haberdar olmamıştı. İşsiz güçsüz bir baykuş gibi asık suratla bütün gün boş bakışlarla mutfakta oturuyor, önceden bir kere gittiği kiliseye kendinden hiçbir şey bahsetmeyen baronun avukatı vasıtasıyla görevleri almak ve hesaba para yatırmak için iki kere gidiyordu. Baron kendisine hiç yazmamış ve bir haber de iletmemişti. Bu yüzden oturuyor ve sessizce bekliyordu. Yüzü daha da sertleşmiş ve çelimsizleşmiş, hareketleri gene odunlaşmıştı. Ve bu şekilde bekleye bekleye hareketsizliğin gizemli durumuyla birlikte 4 hafta geçmişti. Sonbaharda acele yerine getirilmesi gereken bir görev, barona tatilini daha fazla uzatması için izin vermemiş, eve dönmek zorunda kalmıştı. Evin eşiğinde tereddüt ederek dikildi bir an. Güvendiği arkadaş çevresi bu 2 ay içinde onu neredeyse unutmuştu. Ama sadece, belki de kabusu, suç ortağıyla fiziksel olarak karşılaşacağı için aynı sıkıntı veren mide bulantısının sebep olduğu kasılmayı hissetmişti. Merdiveni her basamakta yavaşlayarak çıkarken, görünmez bir el yukarı çıktıkça boğazını sıkıyordu. Sonunda da anahtarı kilide sokmak için tutulan parmaklarını zorlamak için iradenin bütün gücüyle şiddetli bir muhakemeye ihtiyaç duymuştu. Crescens anahtarın kilitle çıkardığı tıkırtıyı zorlukla duyduğunda şaşırmış bir halde mutfaktan çıktı. Onu aşağıda görünce bir an sapsarı durdu. Sonra durumu kavrayıp baronun arkaya koyduğu el çantasını aldı. Selam vermek aklına gelmemişti bile. Baron da tek söz etmemişti. Suskun çantayı odaya taşımış, baron da suskun onu takip etmişti. Odadan çıkıncaya kadar da pencereden suskun dışarı bakmıştı baron. Arkasında aceleyle odanın kapısını kilitlemişti. Aylar sonraki ilk selamlaşmalarıydı bu. Crescens bekliyordu. Baron da onun görünüşündeki dehşetin, müthiş gerginliğinin yumuşamasını bekliyordu. Bir yumuşama olmamıştı. Hala baron onu görmeden önce dışarıda, koridorda adım sesini duyunca, huzursuzca o tarafa doğru sıçrıyordu. Kahvaltısına dokunmamıştı. Her sabah ona bir şey söylemeden evden kaçıyor, geceleri sadece ondan kaçmak için geç geliyordu. Yerine getirilmesi gereken 2-3 görevi ona bakmadan verirken, bu cadıyla aynı havayı teneffüs etmek onu boğuyordu. Crescens ise bütün gün taburesinde sessizce oturuyordu. Kendisi için de artık yemek pişirmiyor, Her yemek onu iğrendiriyor, her insana bir bahane buluyordu. Sadece oturuyor ve dayak yemiş, kötü bir şey yaptığını bilen bir köpek gibi efendisinin ilk ıslığını bekliyordu. Onun sersem duygusu ne olduğunu, sadece ilahı ve efendisinin ona rastlamamaya çalıştığını, onu istemediğini anlamıyordu. Bu onun içine korkunç derecede işlemişti. Baronun dönüşünün üçüncü günü zil çaldı. Gri saçlı, yeni tıraş olmuş, elinde valiziyle rahat bir adam kapının önünde duruyordu. Crescens onu göndermek istedi. Ama etkili bir şekilde yeni hizmetçi olduğunu, beyefendinin ona saat 10 için randevu verdiğini ve ona haber vermesi için ısrar ediyordu. Crescens kireç gibi bembeyaz olmuş, parmakları havada açılmış halde orada durduğu bir dakika ona çok fazla gibi gelmişti. Sonra eli içi doldurulmuş bir kuş gibi aşağı düşmüştü. ''Kendiniz içeri giriniz.'' Şaşkınlıkla mutfağa yöneldi ve kapıyı kapatıp kilitledi. Uşak kalmıştı. O günden itibaren beyefendi ona hiçbir söz yöneltmedi. Ona bütün mesajlar sakin, yaşlı hizmetkar tarafından iletildi. Evde olup bitenden hiç haberi olmadı. Her şey dalganın soğuk bir taş üzerinden aktığı gibi onun üzerinden akıp geçiyordu. İki hafta devam eden bu baskıcı durum Crescens'i bir hastalık gibi yiyip bitirmişti. Yüzü sivri ve köşeli bir hal almış, şakaklardaki saçlar aniden grileşmişti. Hareketleri ise büsbütün taşlaşmıştı. Neredeyse her zaman taburesinde bir kütük gibi oturuyor ve boş pencereye doğru gözlerini dikip boş boş bakıyordu. Çalışıyordu ama bir öfke patlamasına benzeyen azgınca, alıkıran başkesen hesabı yapıyordu işlerini. İki hafta sonra Uşak Beyefendi'nin odasına özel olarak geldiğinde, baron onun sakince bekleyişinden kendisine söylemek istediği bir şey olduğunu anlamıştı. Daha önce de bir kere Tirollü hoyrat kadın hakkında şikayette bulunmuş, aşağılık biri olarak niteleyip işine son verilmesini önermişti. Ancak Uşak selam verip uzaklaştığı sırada, fikrinde ısrar ederek yüzü neredeyse garip bir şekilde mahcup bir hal almış ve kekelemeye başlamıştı. ''Sayın Bay belki onu komik bulmayabilir ama o...'' ''Evet, başka türlü söyleyemezdi. Ondan korkuyor. Bu kapalı kutu, kötü niyetli şey dayanılmaz olmuştu ve baron evde çok tehlikeli bir kişinin olduğunu bilmiyordu. İster istemez uyarılar korkutuyordu. Bunu nasıl söylerdi ve bununla ne söylemek istemişti? Uşağın belirli bir şey söylememiş olması pek bir şey bilmediğini gösteriyordu aslında. Ama bu kişinin azgın bir hayvan olduğu duygusuna sahipti. Kolayca her kötülüğü yapabilirdi. Dün ona bir talimatı iletmek için ortalıkta dolanırken o sırada tahmin edilmeyen bir bakışını yakalamıştı. Evet tamam, bir bakış hakkında hiçbir şey söylenilemezdi. Ama baronun boynuna ipi geçirmek istiyor olabilirdi. Kendisi Crescens'den korktuğundan beri onun hazırladığı yemeklere dokunmaya korkuyordu. Bay Baron asla bilmiyor. Raporunu bitirmişti. Ne kadar tehlikeli bir kişiydi bu. Hiçbir şey söylemiyor, hiçbir alamet göstermiyor ama ben bir katil olabileceğini ifade ediyorum. Baron irkilerek davacıya ani bir bakış attı. Bir şey mi duymuştu? Ona şüpheli bir şey mi ihbar edilmişti? Parmaklarının titremeye başladığını hissediyordu. Elinin titremesi havada devam etmemesi için telaşla sigarasını attı. Yaşlı adamın yüzü tamamen masumdu. Hayır, hiçbir şey bilemezdi. Baronsa tereddüt içindeyken ansızın kendi düşüncelerini bir araya getirip karar vermişti. Sonuna kadar bekle, şayet sana karşı bir kere daha kaba davranırsa o zaman bir emirle işine son verilir, dedi. Uşak eğilerek selam verdi ve baron pes etmiş kurtulmuştu. Bu gizemli tehlikeli yaratık her hatırladığında ona günü zehir ediyordu. En iyisi onun burada olmadığı bir zamanda belki de Noel'de olurdu diye düşündü. Artık beklenilen kurtuluşun düşüncesi içinden onu sevindirmişti. Evet, en iyisi böylesi. Noel'de ben burada yokken gerçekleştirilmeli. Lakin ertesi gün zorlukla odasındaki masada otururken kapı çalındı. Gazeteden bir şey düşünmeden bakışlarını kaldırıp mırıldandı. Buyurun. Nefret ettiği, her zaman rüyalarında dolaşan sert adımlar pıtır pıtır içeri girmişti. İrkilerek fırladı. Bir kafatası gibi solgun ve beti benzi uçmuş halde, kemikleşmiş yüz bitkin siyah eşkalin üzerinde sallanıyordu. Kendi içinde ayaklar altına alınmış bu yaratığın korkutan adımlarının halının kenarında mütevazı duruşunu görünce dehşetine birazcık merhamet karışmıştı. Bu uyuşukluğu gizlemek için dürüst görünmeye çalıştı. ''Yalnızca ne oluyor ki Crescens?'' diye sordu. Ancak onun isteğine karşı soru itici ve kötü algılanmış, iradeli, neşeli ve samimi gelmemişti. Crescens kımıldamadan halıya gözünü dikmiş bakıyordu. Nihayet ayakla bir şeyi gürültüyle uzaklaştırır gibi baklayı ağzından çıkardı. ''Uşak bana yolu gösterdi. Saygıdeğer beyefendinin işime son verdiğini söyledi.'' dedi. Bir utangaçlık dalgasının gelip geçtiği baron ayağa kalktı. Olayın bu kadar hızla gelişeceğini ummuyordu. Bu şekilde kekeleyerek ağzında evirip çevirmeye başladı. O kadar keskin bir şekilde söylenilmemeliymiş. Diğer personelle anlaşmaya çalışmalıymış. Ve daha çok ağızdan çıkan bir çeşit rastgele şeyler gibiymiş falan filan. Crescens dikilip kalmıştı. Hareketsiz bakışları halıyı deliyordu. Omuzları yukarı kalkmıştı. İç bayıltan bir sebat, başı boğalar gibi eğik tutuyordu. Efendisinin bütün konuşması söylenmeyen bir kelimeyi bekleyerek bir kulaktan girip ötekinden çıkmıştı. Sonunda baron, bir uşağın önünde ikna olmuş birinin aşağılık rolünü oynamak zorunda kalmaktan yorgun düşüp susmuş, inatçılığını ve sessizliğini koruyan Crescens beceriksizce mücadelesini dışa vurup, sadece baronun bizzat kendisinin mi Anton'u beni işten çıkarması için görevlendirdiğini bilmek istiyordum, diye sorabilmişti. Bunu isteksizce, sert ve zorbaca söylemişti. Bir darbe yemiş gibi sinirlerindeki öfkenin kabarışını hissediyordu. Bu bir tehdit miydi? Ona meydan mı okuyordu? Bir anda bütün korkaklığı uçup gitmiş, içi merhametle dolmuştu. Haftalardır biriken bütün kin ve tiksinti beraberce yanarak artık bu meseleye bir son verme arzusu filizlenmişti. Ve birdenbire tamamen kıvıran bir tonla, bakanlıkta öğrendiği soğuk objektiflikle lakayt bir şekilde onayladı bunu. ''Evet, evet, doğru. Gerçekten uşağa evin bütün işleriyle ilgilenmesi için yetki vermiştim. Kendisi kişisel olarak onun için en iyisini istemiş, işten çıkarılmayı geri çekmek için de elinden geleni yapmıştı. Ama Crescens uşakla dostça geçinmemekte ısrar ederse, o zaman hizmetlerinden feragat etmek zorunda kalırdı.'' Ve kuvvetli bir şekilde bütün irade muhasebesini yapmış olarak, kesin kararlı, herhangi bir ima veya samimiyet gösterisinden geri kalmadan, son haftalarda sözüm ona tehditlere karşı görünüşe göre direnmişti ve kararlı bir şekilde Crescens'e bakıyordu. Lakin Crescens'in ürkekçe yerden kaldırdığı bakışı, hemen önündeki çalılıklardan çıkan köpek sürüsünün hakkından gelmiş ağır yaralı bir hayvanın bakışıydı. ''Teşekkür'' diyebilmişti, çok zayıf bir şekilde. ''O zaman gidiyorum.'' Saygıdeğer beyefendiye daha fazla yük olmak istemem. Ve yavaşça geri dönmeden düşen omuzları ve taşlaşmış, beceriksiz adımlarla ayaklarını sürüyerek kapıdan çıkmıştı. Akşam baron operadan döndüğünde, yazı masasının üzerindeki mektuplara bakarken, oradaki yabancı ve dört köşeli bir şeyi fark etti. Alevin ışığında bunu, bayan işi ahşap oyma bir kutucuk olduğunu gördü. Kilitli değildi. Crescens'in ondan aldığı bütün ufak tefek şeyler, avla ilgili birkaç kartpostal, iki tiyatro bileti, bir gümüş yüzük, itinayla yerleştirilmiş kağıt paralar, 20 yıl önce Tirol'de çekilmiş, açıkça veda etmeden birkaç saat öncesindeki dayak yemiş ifadesiyle örtüşen flaş ışığından ürkmüş gözleriyle baktığı bir anın fotoğrafıyla birlikte duruyordu. Baron ne yapacağını bilmeden kutucuğu yana itip, uşağı Crescens'in bu şeyi yazı masasında ne aradığını sormak için dışarı çıktı. Uşak derhal düşmanını hesap sormak için alıp getirmek için izin istedi. Ama Crescens ne mutfakta ne de diğer odaların birinde bulunamamıştı. Ancak ertesi günkü polis haberlerinde 40 yaşlarında bir kadının Tuna kanalının köprüsünden atlayarak intihar ettiğini bildiriyordu. Artık her ikisinin de Leporella'nın nereye kaçtığını sormasına gerek kalmamıştı. Son.